Üçüncü ayrım. Evangelist kiliseleri yıllardır Darwin'in bilimsel yaratılış teorisini çürütmek için elinden geleni yapıyor. Dinsel teoriyi benimsetmek için dünyanın her yanından milyonlarca dolar akıtıyorlar. Bilimle dinin çatışması ona hep matrak gelmişti. Bir taraf milyonlarca yılı araştırıp tartışıyor, öbür taraf 2000-3000 yıllık mazisiyle tüm bunları yok etmeye çalışıyordu. Peki bu şantaj, manken olayları ne demek oluyor? O kadar ayrıntısını bilmiyorum başkomiserim, araştırmak lazım. Amirim, bu cinayetler tarikatın iç hesaplaşması olabilir mi? Aferin Ali, tam da benim düşündüğümü düşündün. Ali, git şu bilgisayarcıya tarikatlarla ilgili ne varsa toplasın. O Zibidi'ye söyle, tüm dünyadakileri de istiyorum. Tamam amirim. Başkomiser Nevzat ve adamları ilk olarak maktullerden moda tasarımcısı Serkan'ın Etiler'deki lüks dairesine gittiler. Onları çok güzel genç bir kadın karşıladı. Ağlamaktan kızarmış gözleri bile güzelliğini bozamamıştı. Belli ki telefonla haber verilmişti. Yeniden ağlamaya başladı. Sakinleşmesini beklediler. Adınız nedir küçük hanım? Fulya. Çemen, Fulya Çemen. Bakın Fulya hanım, katili yakalamayı biz de sizin kadar istiyoruz. Ama bunun için yardımınız gerekiyor. Tabii, tabii yardım ederim. Ne isterseniz yaparım. Siz Serkan Bey'in nesi oluyorsunuz? Kız Ali'nin sorusunu kavramamış gibi baktı. Ne olur bulun o canavarı. Serkan'ın kimseye bir kötülüğü yoktu. O melek gibi bir insandı. Herkesin iyiliğini isterdi. Çocuk gibiydi. Onu öldüren insan olamaz. Lütfen bulun o canavarı. Kızın pek zeki olduğu söylenemezdi. Ali dayanamayıp yardımcı oldu. Hayır, hayır biz sadece arkadaştık. Sadece arkadaştınız ve aynı evi paylaşıyordunuz, öyle mi? Serkan bana çok yardım etti. Ben Taşra'dan manken olmak için gelmiştim. İstanbul'da bir ajans bana bir iki küçük defile ayarladı. Ama hiç para kazanamıyordum. Ajans sahibine geçim sıkıntısı çektiğimi, böyle devam ederse dönmek zorunda kalacağımı söyledim. Ajans sahibi de dönersem mankenlik hayatımın biteceğini söyledi. Kız, seni ekstra işlere yollamamı ister misin? Ekstra iş deyince ben de defile sandım. Aa, tabii yollayın. Ben yorulmam. Her gün çalışabilirim abicim. Beni Boğaz'da bir villaya yolladı. Villada benim gibi iki kız daha vardı. Onları manken sandım. Sonra yanında iri yarı iki korumayla 60 yaşlarında bir adam girdi içeri. Hoş geldiniz kızlar. İçeri gelin. İçeri girdik. Beyler, kızlarımız geldi. Girdiğimiz yer büyükçe hamam ya da sauna gibi bir şeydi. Ben hala hamamda ne işimiz var diye düşünüyordum. Haydi, soyunun kızlar. Ben hala saf saf hamamda mayo defilesi yapacağız galiba diye düşünürken öteki iki kız çırılçıplak soyundu. Baktım adamlar da soyunuyor, o zaman anladım buraya neden gönderildiğimi. Ama iş işten geçmişti, kendimi kurtaramadım. O günlerde Serkan'la karşılaştım, elimden tuttu. Bana defilelerde iş verdi, beni çevresine soktu, evini açtı, para kazanmamı sağladı. O hem bedenimi hem de ruhumu kurtardı. Peki şu tarikat, siz de üye miydiniz o tarikata? Keşke üye olabilseydim. Ama tarikata üye olabilmek için bilgili, görgülü olmak gerekir. Serkan'ın eski karısı gibi. Serkan bazı önemli insanlarla görüşmeye giderken beni de yanında götürürdü. Bir de arada sırada Kuddisi Bey'le görüşmelerimiz olurdu. Kuddisi Bey kim? Tanımıyor musunuz? Kuddisi Kerimoğlu, tarikatın lideri. Çok önemli bir insan. Onun yanında kendinizi hipnotize edilmiş gibi hissediyorsunuz. Ne isterse yapıyorsunuz. Serkan mı götürdü sizi oraya? Evet, sonra Kuddisi Bey kendisi çağırırdı. Ben de giderdim. Neler yapıyordunuz onunla görüştüğünüzde? O bana bedenimi ve ruhumu arıtmanın yollarını gösteriyordu. Bedenimden utanmamam gerektiğini anlatıyordu. Bu kim? O Serkan'ın eski karısı. Boşandılar. Fotoğraftaki kızı tanımış olayı hatırlamıştı. Evde yeniden doğuş tarikatının bastırdığı, evrim teorisinin yanlışlığını anlatan, maddeciliğe hakaretler yağdıran broşürlerden başka dikkat çekecek bir şey yoktu. Serkan'ın dizüstü bilgisayarını buldular. Ancak giriş şifreli olduğu için açamadılar. Zıpır bilgisayarcıya inceletmek için alıkoydular. İkinci adres Şişli'nin arka sokaklarındaki bir apartmandı. Önce muayenehane olarak kullanılan kata girdiler. Dairede hasta kabul salonu, küçük bir mutfak, muayene odası vardı. Başkomiserim, bu duvarda bir gariplik var. Duvarda bir kapı belirdi. Ali zevkten dört köşe olmuştu. Aha, tahmin etmiştim. Bu duvarın ardında gizli bir oda var amirim. Ali'yi hep kaba kuvvete başvuran, heyecanlı, öfkeli bir polis olarak gördüğü için bazen zekasını unutuyordu. Keşke zekasını daha fazla kullansa. İçeri karanlık amirim. Ama şuralarda bir yerlerde ışık olmalı. Ha, Çizgi romanın bu karesinde Ali ve başkomiser ışığı açtığında karanlık odanın içinde kürtaj yapılan kadının fotoğraflarını görürler. Kocasından, babasından, sevgilisinden habersiz kürtaj yaptıran kadınları ele geçirmek için bulunabilecek en alçakça yol. Bu ne biçim orospu çocukluğu? Müşterilerinin, sosyetenin ileri gelenleri olduğunu düşünürsek epeyce de kârlı bir yol. Zavallı kadınlar. Jinekolog Şuayb'e iştenlikle dertlerini anlatırken fotoğrafçı Yunus içeride onları alçakça kameraya alıyormuş. Belki de katil o kadınlardan biridir amirim. Hasta kabul defterlerini buldular. Ama o kadar çok hasta kadın vardı ki bu da şüpheli sayısını çoğaltıyordu. Etrafta yine bol miktarda yeniden doğuş tarikatının broşürlerinden vardı. Yunus'a ve Şuayb'e ait iki dizüstü bilgisayarı da daha buldular. Onlar da şifreli olduğu için açamadılar. Merkezde üç dizüstü bilgisayarı da zıpır bilgisayarcının kucağına konunca ''Oo patron, üçü de aynı marka. Artık bir dükkan açabiliriz. Ne dersiniz? Zevzeklik yapma da şifrelerini çöz.'' Başkomiser Nevzat da bunun yaşlarında polisliğe atılmıştı. Ama o amirlerinin karşısında değil böyle eşekçe espriler yapmak onların yüzlerine bile bakamazdı. Karşılarında bacakları titrerdi. Soruşturma odasının kapısında onları kriminolog Zeynep karşıladı. İçeride maktullerden fotoğrafçı Yunus'un babası var amirim. İfadesini alıyoruz. Dişe dokunur bir şey var mı? Oğlunun ölümünden tarikat liderinin sorumlu tutuyor. Kayıt edin. Ediyoruz amirim. Az sonra başkomiser Nevzat'ın odasında adamın ifadesini izliyorlardı. Ben Yunus'un babasıyım. Oğluma kaç kere dedim. Bu kutlusinin peşinden gitme diye. Dinlemedi. Gitti gencecik oğlum. Oğlunuz bu kutlusinin yüzünden mi öldü? Onun yüzünden öldü oğlum. O Kuddusi denen adam herkesin namusuyla oynadı. Oğlumu da bu işte kullandı. Yunus, genç çocuk, para, kadın, güç kafası karıştı. Oğlunuz nasıl tanıştı bu Kuddusi ile? Kuddusi buldu oğlumu. Yunus, Mimar Sinan Üniversitesi'ni bitirdi. Gazetede fotoğrafçı olarak çalışıyordu. Gazete bu Kuddusi Kerimoğlu ile bir röportaj yapıyor. Yunus'umu da adamın fotoğraflarını çekiyor. Kuddusi fotoğrafları beğenince gel benimle çalış diyor. Hem de gazetede aldığı maaşın 4 katı paraya. Yunus bu teklifi gelip bana anlattı. Ben bir yanık kokusu aldım. Adımı araştırınca yeniden Doğuş Tarikatı diye bir örgütün lideri olduğunu öğrendim. Adam sahtekar. Millet umutsuzluğa düşünce pıtrak gibi türeyen sahte peygamberlerden biri. Bu Kuddusi en beteri. Amacına ulaşmak için her yolu denemekten çekinmeyen, ar damarı çatlamış, takımından Yunus'u uyardım. ''Aman oğlum, bu adamın parasına ihtiyacımız yok. Bu heriften uzak dur.'' dedim. Ama Kuddusi peşini bırakmadı. Fulya diye bir kızı taktı peşine. Kız bildiğiniz fahişe. Tek farkı para almıyor. Tarikatın hizmetinde. Kız salak. Yüce amaçlar için bedenini feda ettiğini düşünüyor. İşte o kız yeniden razı etti bizim Yunus'u. Sonunda ölümüne neden oldular oğlumun. Peki son dönemlerde tartıştığı birileri var mıydı Yunus'un? Hangi birini sayayım? En son Erol Yuvadar denen adam Yunus'u tokatlamış. Sorumlusu bu Kuddusi denen adam. Bu kadar amirim. Gerisi önemsiz. Adam sürekli tarikat lideri Kuddusi'yi suçlayıp durdu. Şu Erol Yuvadar'la meseleleri neymiş? Kadın meselesi. Bu Erol Yuvadar evli ama mankenlere düşkün. Bunu doğruladık. Yunus Mimoza adında bir mankenin resimlerini çekmiş. Mimoza da Erol Yuvadar'ın sevgilisiymiş. Ali hasta kabul defterine göz atıyor. Başkomiserim, galiba bir şey bulduk. Burada Mimoza adında bir hasta var. Yanına da kürtaj randevusu diye not düşülmüş. Büyük olasılıkta bu Erol Yuvadar'ın sevgilisi olan kız. Yani kız Erol Yuvadar'dan hamile kaldı. Maktüllerden jinekolog Şuayb'e gitti. Çocuğu aldırdı. Tarikatçılar da konuşmaları ve kürtajı kamerayla belgeleyip Erol Yuvadar'a şantaj yaptılar. Erol Yuvadar da öfkelenip üçünü de öldürdü. Mantıklı. Ama elimizde ne kanıt var ne de bir ipucu. Bu Erol Yuvadar'ı sorgulamamıza engel değil. Değil. Zeynep, bir telsiz anonsu geçelim. Erol Yuvadar'ı gözaltına alsınlar. Tamam amirim. Şimdi çıkıyoruz. Dönünce sorgularız. İlkay, sen de bizimle geliyorsun. Emredersiniz başkomiserim. Kodamanmış. Fesübhanallah. Ya sabır. İstediğim gazete haberini buldun mu? Tamamdır patron. Emir eriniz, emrinizi yerine getirdi. Buyurun. Hey patron, istediğin tarikatlarla ilgili bulduğum dosyaları ne yapayım? Çıkışlarını al, masamın üstüne koy. Hepsini mi? Hepsini. Patron istersen özetini çıkarayım ha? Kaytarma, tümünü istiyorum dedim. Emredersiniz patron. Paşa gönlüm bilir patron. Ne demişler? Emir demiri kesermiş. Hemen çıkışlarını almaya başlıyorum patron. Patron kadar başına taş düşsün Emir. Başkomiser Nevzat zıpırın verdiği çıkışa bakınca hiç şaşırmadı. Tam düşündüğüm gibi. Siz de sırıtmayı kesmezseniz kötü olacak. Amirim, nereye gidiyoruz? Şu kutlusuyla tanışacağız herhalde. Onu sonra ziyaret edeceğiz çocuklar. Önce şu eski gazete haberine bir bakın. Vay canına, bu bizim maktullerden biri değil mi? Ta kendisi çocuklar. Serkan Açkan'ın evinde kızın fotoğraflarını görünce olayı hatırlamıştım. Ben de şimdi o olayı hatırladım. Epey gürültü koparmıştı. Adam bizim yapacağımız işi yapmış. Bizi madara etmişti. Bu Türkiye'nin en zengin adamı değil mi? Gazete. Dedektif gibi çalıştı. Zengin iş adamı tarikatçı ile evlenen kızını kurtardı. Bir babanın savaşı. Karımı verdim, hocamı kurtardım. Amirim, yoksa şimdi onların şu boğazdaki meşhur köşküne mi gidiyoruz? İlkaycığım, sen demiyor muydun polis her yere gidebilmeli diye? Hay yaşasın başkomiserim. İç kopukla uğraşmaktan gına gelmişti. Şöyle sosyete havası koklamak iyi gelecek vallahi. Ah Ali ah. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa numarası 34. Devamı 4. ayrımda.